Ayrım 35.
Eski örgütler varlıklarını çok uzun süre devam ettirdiklerinden sola kayış partilerden birini ortadan kaldıracak yerde bunların toplam sayısını arttırır. 1900'lerin üç parti sisteminin doğuşuna yol açmış olan etkenler gerçek bir sistemleştirmeye elverişli görünmemektedir. Bugünkü Avustralya üç parti sistemi sosyal bir temele dayanır. Burjuvazi proleter yaşamasına uygun düşen muhafazakarlar işçiler dualizmi, bu ülkede Country Party tarafından temsil olunan köylü sınıfının ayrı bir siyasal temsil aracına sahip bulunmasıyla değişmektedir. Bu parti çiftçilere, işçi partisinin işçi sınıfına sağladığı türden bir ifade aracı sağlama yolundaki belirgin bir çabanın sonucudur. Kendi örgütlerini işçi partisi modeline uygun biçimde kurma kararları da bunu doğrulamaktadır. Bu örneği bazı halk demokrasilerinde sosyal temele dayanan bir çok parti sistemi kurmak üzere yapılan teşebbüslerle karşılaştırmak ilginç olur. Bütün bu teşebbüsler aynı üçlü yapıyla sonuçlanmıştır. İşçi partisi, köylü partisi, liberal burjuva parti. İşçi partisinin uygulamada komünist partisi, artan egemenliği, ilginç mahiyet taşıyabilecek olan bu denemenin meyvelerini vermesine imkan bırakmamıştır. Ancak bütün çiftçi partilerinin karşılaştığı başlıca güçlük, parti içindeki sürekli bir sağ-sol çekişmesinden doğmaktadır. Bu çekişme ise köylü sınıfının sosyal yapılarındaki çeşitliliğin sonucudur. Tek bir köylü sınıfı mevcut değildir. Aksine, tarım işçileri ile toprak sahipleri arasında bir çatışma, küçük ve büyük toprak sahipleri arasında ise daha da derin bir çatışma vardır. Köylü partileri kurmaktaki doğal güçlük, gelişmelerini sınırlayan kaçınılmaz engeller ve genellikle gösterdikleri sağcı muhafazakar eğilim bundan ileri gelir. Küçük çiftçiler ve tarım işçileri ise sosyalist ya da komünist partilere katılmayı tercih ederler. Bu bakımdan köylü partileri oldukça nadirdir. Herhalde bunlar hiçbir zaman sosyalist partiler kadar yaygın bir nitelik almış değillerdir. Bununla birlikte bazı ülkelerde gösterdikleri gelişim, istisnai karakteri bakımından dikkati çeken bir dört parti sistemi yaratmıştır. Bu dört parti sistemi 1900'lerde Avrupa'da hakim olan muhafazakarlar, liberaller, sosyalistler tarzındaki üç parti sistemine bir de çiftçi partisinin eklenmesinin sonucudur. İskandinav ülkelerinin şimdiki durumu aşağı yukarı böyledir. İsviçre ve Kanada'nın durumları da buna benzetilebilir. Acaba köylü sınıfı niçin bu ülkelerde bağımsız bir siyasal parti kurup yaşatabilmiştir de başka ülkelerde bunu başaramamıştır? İskandinavya'da bu olay tarihsel geleneklere bağlanabilir. 19. yüzyılda muhafazakarlar, liberaller karşıtlığı bu ülkelerde bir şehir-köy karşıtlığı biçimini almış ve başka yerdekinin aksine köyler şehirlerden daha solcu bir karakter taşımışlardır. Bu çok zayıf bir sanayi gelişmesine dayanan, ilkellikten daha kurtulamamış bir sosyal yapının göstergesidir. İlk devrimler köylü ayaklanmaları şeklinde olmuştur. Böylece hayli kuvvetli bir köylü partisi, derebeylerinin ve şehir burjuvalarının karşısında cephe almıştır. Fakat şehirsel bir liberal partinin ve daha sonra da bir sosyalist partinin gelişmesi, köylü partisini gitgide muhafazakarlığa itmiş ve onu başlangıçtaki hasımlarıyla birleştirmiştir. 19. yüzyıl sonunda eski köylü partileri, ya eski sağ kanadın tasfiyesi ya da onunla birleşme suretiyle tam anlamıyla muhafazakar partiler haline gelme yolunu tutmuşlardır. Fakat bağımsız bir köylü partisi geleneği varlığını kısmen korumuş ve orantılı temsil çok parti sistemini teşvik edici bir durum yarattığı zaman çiftçi hareketlerinin yeniden ortaya çıkışında şüphesiz rol oynamıştır. Danimarka'da muhafazakarların gerilemesi frenlenmiş ve sol, Venstre çok ılımlı nitelikte, gerçek köylü karakterini koruyabilmiştir. İsveç'te 1911 ve Norveç'te 1918, 19. yüzyıldakilerden çok daha ılımlı yeni birer çiftçi partisi kurulmuştur. Gerçekten bu üç ülkedeki köysel partiler, sosyal temellerinin küçük ve orta çiftçilerden meydana gelmesine rağmen günümüzde sağcı görüşün bir kesimini temsil etmektedir. Tarımsal uygarlık ve köylü halkın yaşama tarzı, siyasal muhafazakarlığı teşvik ediyora benzer. İsviçre Köylü ve Burjuva Partisi, üstelik bu parti sadece çiftçilerden ibaret de değildir, hakkında da aynı şey söylenebilir. Kanada'da ise Sosyal Kredi Partisi daha ilerici bir yönelimdedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde çiftçiler yöresel düzeyde oldukça kuvvetli, özellikle Roosevelt'in 1933'te kendi lehlerine açtığı tedbirlerden önce ve açıkça reformcu karakterde partiler kurmuşlardır. 1919-1939 yılları arasında Orta Avrupa'da faaliyet göstermiş olan ve işçi partileri gibi kooperatiflere ve sendikalara dayanan bazı çiftçi partileri de benzer nitelikteydiler. Özellikle Bulgaristan'da bu partilerin oldukça dikkate değer örgütleri vardı. Bu devletlerde seçim hileleri ve fiili diktatörlükler arasında bir dört parti sisteminin zaman zaman ortaya çıktığı görülmüştür. Dört partinin ötesinde artık hiçbir sınıflandırma mümkün değildir. Ancak aşırı çok parti sistemini ya da partilerin aşırı derecede çoğalmaları eğilimini ayrıca incelemek gerekir. Bu sistemi oldukça değişken mahiyetteki genel sebeplerle açıklamak mümkündür. Aşırı çok parti sisteminin çeşitli tipleri vardır. Çok sayıda tarihsel ya da ırksal gruplara bölünmüş olan ülkelere özgü bir milliyetçi ya da etnik aşırı çok parti sisteminden söz edilebilir. Bu ülkelerde ırk çatışmaları, sosyal ve siyasal çatışmalara eklenerek son derece karmaşık bir durum doğurur. Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı Andrassy, 1914 Savaşı öncesinde muhafazakarlar, liberaller, radikaller ve sosyalistler arasındaki rekabetlerin, Avusturyalılar, Polonyalılar, Çekler, Sırplar, Hırvatlar ve benzeri arasındaki rekabetlerle karmaşıklaştığı Viyana Parlamentosu'na bir göz atarak melankolik bir ifadeyle tam 25 parti demekteydi. Aynı şekilde 1938 yılında Çekoslovakya'da biri Macar, biri Slovak, dördü de Alman olan 14 parti mevcuttu. Cumhuriyetin tümüne yayılmış gibi görünenlerden de bazıları ya Bohemya'ya ya da Slovakya'ya daha özel bir önem veriyorlardı. 1871-1914 Alman Reichstag'ında bir Polonya, bir Danimarka, bir de Alsas partisi vardı. İngiltere'de 19. yüzyıl sonuyla 20. yüzyıl başlarında İrlanda Partisi önemli bir rol oynamıştı. Öte yandan birçok ülkelerde sağ kanadın aşırı çok parti eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin Fransa'da yüzyılın başından beri sol sınırları açıkça belli iki ya da üç büyük partide toplanmakta, sağ ise bir yığın küçük gruplara dağılmaktadır. Aynı şekilde Hollanda'da sol, Sosyalist Parti etrafında toplanmış olduğu halde dinsel bölünmeler daha çok sağın ve merkezin parçalanmasına yol açmaktadır. Bazen sağdaki bu aşırı çok particilik sola kayma olayı ile açıklanabilir. Bugünkü sağ grupların birçoğu yeni partilerin baskısıyla sağa itilmiş ve eski partileri tamamen kendi bünyesine alamamış olan eski sol partilerden başka bir şey değildir. Aynı durum muhafazakar partilerin kendi işlerinde bölünme ve rakip hiziplere ayrılma eğilimlerinin sonucu da olabilir. Şüphesiz bu eğilimi burjuvazinin daha önce sık sık işaret ettiğimiz derin bireyci karakterine ve belki de en gelişmiş sosyal sınıfın doğal olarak en farklılaşmış sınıf olması ve bunun çeşitli siyasal tutumlara yol açması olgusuna bağlamak mümkündür. Marksistlerce ileri sürülen parti ve sınıf özdeşliği ancak az gelişmiş ve az farklılaşmış ilkel sosyal sınıflar bakımından geçerlidir. Bir sınıfın gösterdiği ilerleme o sınıfta çeşitlilik yaratır ve bu da siyasal plana ve partiler bölünüşüne yansıma eğilimi taşır. Nihayet Latin uluslarında vatandaşların derin bireyciliği, kişisel orijinallik merakı ve yaratılışlarındaki anarşik karakter oldukça belirgin bir aşırı çok parti eğilimi yaratır. Burada rakip gruplara bölünme hususunda klasik bir eğilimi olan İtalyan sosyalistleri örneği üzerinde düşünmeye değer mahiyettedir. İspanya Cumhuriyetçi örneği daha da açıktır. Diğer Latin uluslarından çok daha anarşik olan İspanya'da kurucu Cortezler'de 17, 1933 yılında seçilen mecliste 20, 1936 yılında seçilen mecliste ise 22 parti vardı. Böylece ikili monarşi zamanındaki parti sayısına hemen hemen ulaşılmıştı. Buna rağmen bir genellemeye varmak güç gibi görünmektedir. İmparatorluk ve Weimar Almanya'sında da pek çok parti mevcuttu. Eyaletler arasındaki çatışmalar şüphesiz bu dağınıklığı arttırmakla beraber Almanya'daki aşırı çok parti sistemi esas itibariyle milliyetçi ve etnik bir temele dayanmaktaydı. Bugün de yeniden görüldüğü üzere anarşik eğilimler sahada açıkça kendini göstermekteydi. Hollanda'da da aşırı çok parti eğilimi hissedilir mahiyettedir. İtalya'da ise tersine bazı parçalanma olaylarına rağmen kamuoyu günümüzde iki büyük eğilim etrafında gruplaşmaktadır. Halk psikolojisinden ve ulusal yaratılıştan çıkarılan düşünceler bizi pek açık sonuçlara götürebileceği benzememektedir. Çok parti sistemi ve iki turlu seçim. Çok parti sisteminin bütün özel etkenlerinin gerisinde bunlarla birleşen genel bir etken vardır, seçim sistemi. Tek turlu çoğunluk sisteminin iki partiyi teşvik ettiğini görmüştük. Buna karşılık iki turlu çoğunluk usulü ya da orantılı temsil çok parti sistemini teşvik eder. Bu iki seçim sisteminin etkileri birbirlerinin tamamen aynı değildir ve iki turlu sistemin etkisini kesinlikle göstermek daha güçtür. Gerçekte bu sistem bugün artık hemen hiç uygulanmayan eski bir usuldür. Yalnız Fransa 1945 yılına kadar buna bağlı kalmıştır. Son genel seçim 1936'da yapılmıştı. Diğer ülkelerin büyük kısmı ise 20. yüzyıl başlangıcından itibaren iki turlu sistemi terk etmişlerdir. 1899'da Belçika, 1917'de Hollanda, 1919'da İsviçre, Almanya ve İtalya, 1921'de Norveç. Dolayısıyla ikinci tur sonuçlarının gözlemlenmesine imkan verecek seçimlerin sayısı oldukça azdır. Üstelik bu seçimlerin çoğu sınırlı oy rejimlerinde yapılmıştır. 1874'e kadar İsviçre, 1894'e kadar Belçika, 1898'e kadar Norveç, 1913'e kadar İtalya, 1917'ye kadar Hollanda. Nihayet bu dönemde sağlam seçim istatistikleri de tutulmuş değildir. İsviçre, İsveç ve İtalya'da orantılı temsilin kabulüne, Norveç'te 1906'ya, Hollanda'da 1898'e kadar ciddi istatistikler yoktu. Öte yandan iki turlu çoğunluk sisteminin çok çeşitli şekilleri vardır. İsviçre'de, Belçika'da, kısmen Hollanda'da 1888'e kadar ve Norveç'te 1906'ya kadar liste usulü, Almanya'da, İtalya'da 1882-1891 arası hariç, genellikle Fransa'da, 1906'dan sonra Norveç'te ve 1888'den sonra Hollanda'da tek isim usulü, Almanya, Belçika, Hollanda ve İtalya'da en çok oy almış iki adayla sınırlı ikinci tur, Fransa, Norveç ve İsviçre'de 1883'ten sonra serbest ikinci tur, 1883'ten önce İsviçre'de üçüncü tur, ikinci turda salt çoğunluk gerekliydi. Dolayısıyla sistemin genel etkisinin her yerde aynı olmasına imkan yoktur. Bu kayıtlar saklı kalmak üzere ikinci turun çok parti sistemine vücut verme eğiliminde olduğundan şüphe edilemez. Bunun mekanizması oldukça basittir. Bu sistemde komşu partilerin çeşitliliği, bunların toplam milletvekili sayısına dokunmaz. Çünkü ikinci turda partiler daima yeniden gruplaşabilirler. Kutuplaşma ve eksik temsil olayları da burada bir rol oynamaz yahut sadece ikinci turda oynar. Birinci turda her parti şansını olduğu gibi muhafaza eder. Gerçekten muhakeme yoluyla çıkarılan bu sonuçlar gözlemlerle de doğrulanmaktadır. İki turlu ülkelerin hemen hepsi aynı zamanda çok partili ülkelerdir. 1914'te İmparatorluk Almanya'sında 12 parti mevcuttu ve bu sayı genel ortalamaya uygun düşüyordu. 1871'den 1887'ye kadar 11 parti, 1890'dan 1893'e kadar 12-13 parti, 1898'den 1908'e kadar 13-14 parti. Bu toplamdan kuruluşları seçim sistemine bağlanamayacak olan 3 ulusal grup, Alsas, Polonya, Danimarka çıkarılacak olursa, ikisi büyük, her biri 100 civarında sandalyeye sahip bulunan Katolik Merkez ve Sosyal Demokratlar, üçü orta büyüklükte, her biri 45 civarında sandalyeye sahip olan Muhafazakarlar, Liberal Milliyetçiler ve İlericiler, ikisi de küçük, 10-20 sandalye arasında olmak üzere 9 parti kalmaktaydı. Dolayısıyla burada gerçek bir çok parti sistemi söz konusuydu. Üçüncü Cumhuriyet zamanında Fransa'da partilerin sayısı daima çok yüksekti. 1936 meclisinde 12 parlamento grubu mevcuttu ve zaman zaman bu sayının da üstüne çıkılmıştı. Şüphesiz bazı çok küçük grupların karşılığında gerçek bir parti örgütü yoktu. Fakat gene de parti sayısı nadiren 6'dan aşağı düşmüştü. Hollanda'da 1918'e kadar 20 yıl boyunca 7 parti mevcut olmuştu. İsviçre'de federal parlamentoda 4 belli başlı parti temsil olunmaktaydı. Nihayet İtalya'da henüz birbirleriyle birleşerek gerçek partilere vücut verecek duruma gelmemiş, istikrarsız ve gelip geçici bir yığın küçük grup vardı. Burada çok parti eğilimi açıktır. Bunun oldukça farklı iki biçim aldığı görülmektedir. İsviçre ve Hollanda'da düzenli ve sınırlı bir çok parti sistemi, İtalya'da anarşik ve düzensiz bir çok parti sistemi söz konusudur. Almanya ve Fransa ise bu ikisi arasında yer almaktadır. Bu ayrılıkları seçim usullerindeki farklarla açıklamak akla gelebilir. Ancak bu alandaki sonuçlar yanıltıcı niteliktedir. Liste usulü İsviçre ve Belçika'da düzenli ve sınırlı çok parti sistemini teşvik etmiş görünmektedir. Oysa 1881-1892 döneminde uygulandığı İtalya'da anarşik durumu değiştirmemiştir. Gerçi bu uygulama reformun bütün meyvelerini vermesini mümkün kılmayacak derecede kısa olmuştur. Bununla birlikte parti sisteminin İsviçre'dekinden daha düzenli olduğu Hollanda'da, burada partiler daha çok olmakla beraber daha iyi örgütlenmişlerdi, tek isim usulü yürürlükteydi. İkinci turun serbest ya da sınırlı nitelikte oluşu da daha fazla etkili olmuş değildir. Birinci şekil Fransa'da çok parti eğilimini kuvvetlendirmişe benzediği halde sadece 3 partinin dönemin sonlarında buna bir dördüncüsü de eklenmiştir. Mevcut olduğu Norveç'te aynı sonuca yol açmamıştır. Keza İtalya ve Almanya'da da ikinci tur sınırlıydı. Oy hakkının sınırlı niteliği ve bunun derecesi bu konuda daha belirgin bir rol oynamış olabilir. Hollanda'da seçmen sayısını 2 katına çıkaran 1896 Van Hoyten Kanunu, parti sayısını da 4'ten 7'ye yükseltmiştir. Buna karşılık anarşinin en yüksek noktasına ulaştığı İtalya'da oy hakkı çok sınırlı mahiyetteydi. Ancak İtalya'yı kıyaslamamızın dışında tutmak gerektiğinde şüphe yoktur. Çünkü bu ülkede 1914'ten önce bir çok parti sisteminden çok, onunla hiç de aynı şey olmayan, tam bir partisiz rejim mevcuttu. Kısacası iki turlu çoğunluk sisteminde partilerin sayıları ve süreklilikleri bakımından mevcut olan farklar, seçim sisteminin teknik özelliklerinden çok, özel ulusal etkenlerden doğar görünmektedir. Bu farklar sistemin çok parti yönündeki eğilimini çürütecek nitelikte değildir. Bu eğilimin mahiyet ve kuvvetini kesin olarak belirtebilmek için aynı ülkede partilerin iki turlu sistem sırasındaki durumlarıyla başka bir seçim sistemi, orantılı temsil ya da tek turlu sistem sırasındaki durumlarını karşılaştırmak gerekir. Tek turlu sistemle yapılacak karşılaştırma özellikle ilginçtir. Çünkü burada tek turun dualist etkisine karşı İki turun çoğaltıcı etkisinin nasıl işlediğini görmek mümkün olur. Ne yazık ki hiçbir ülke iki turlu seçimle tek turlu seçimi birbiri ardından uygulamış değildir. Bu alanda gösterilebilecek tek örnek bazı Amerikan ön seçimleridir. Teksas'ta ikinci turun kabulünün Demokrat Parti'de adayların ve iç hiziplerin sayısını arttırdığını görmüştük. 1908 ile 1916 arasındaki tek turlu 5 ön seçimden 4'ü, 2 aday ve yalnız biri 3 aday arasında cereyan etmiştir. 1918 ile 1948 arasındaki 2 turlu 15 ön seçimin ise ancak 4 tanesinde 2 aday mevcut olmuş, diğerlerinin 4'ü 3 aday, 3'ü 4 aday, 2'si 5 aday, 1'i 6 aday ve 1'i de 7 aday, oyların %5'inden azını almış olan hayalperest adayları da hesaba katmamak şartıyla arasında cereyan etmiştir. Aynı olay Florida'da da gözlemlenmektedir. Buna karşılık Georgia ve Alabama'da runoff primary'nin yani ikinci turun kabulünden önceki ve sonraki hiziplerin sayısı arasında hemen hemen fark yoktur. İkinci turun parti sayısını çoğaltma eğiliminin bu istisnası, bu iki devlette incelenen dönem sırasında çok kuvvetli birer hizbin mevcut oluşuyla açıklanabilir. Bu hiziplerin ilk ön seçimde çoğunluğu sağlaması ihtimali, hasımlarını da bir araya gelmeye sevk etmiş bulunmaktadır. Dipnot, V.O.K. Southern Politics, New York 1950, sayfa 422. Tek turlu sistemle karşılaştırma nadiren mümkün olmakla beraber orantılı temsil bakımından durum farklıdır. Gerçekten hemen her ülkede iki turlu sistem yerini orantılı temsile bırakmıştır. Bununla birlikte her iki sistemde çok parti sistemine yol açma eğiliminde olduğundan buradaki karşılaştırma çok daha az ilginç niteliktedir. Böyle bir karşılaştırma sadece sistemlerden her birinin etki derecesini ölçmeye imkan verir. 1920 ile 1932 arasında Weimar Almanya'sında Reichstag'da temsil edilen partilerin ortalama sayısı İmparatorluk Almanya'sında olduğu gibi 12'nin biraz üzerindeydi. Fakat 3 milliyetçi parti 1919'dan sonra ortadan kalkmış olduğundan %33'lük bir artış kaydedilmiş bulunmaktadır. İsviçre'de orantılı temsil köylü ve burjuva partisinin ortadan kalkmasına yol açmıştır.